Ayrım 9. Bar. Parantez içinde 80'li yıllar. Garson Ali bir süre etrafına bakındıktan sonra saksıyı götürüp pencerenin kenarına bıraktı. Bar kalabalıklaşmaya başlamamıştı henüz. Komi temiz bardaklarla dolu tepsiye bir yere çarpmadan bara götürmeye çalışıyordu. ''Boşuna zahmet ediyorsun.'' diye seslendi garson Ali'ye. ''Bu sigara dumanına çiçek mi dayanır? İki güne kalmaz ölür gider.'' ''Biz ölüyor muyuz lan?'' dedi garson Ali. ''Biz çiçek miyiz abi? Baksana piyanonun üstünde duran da ölmedi daha. O çiçek değil, acayip bir şey.'' dedi barmen. ''Bu barda neredeyse benim kadar eski o. Acayip dayanıklı. Yerini sevdi.'' dedi Komi. ''O yerde bir keramet var demek ki. Bu yeni geleni de götür, onu yanına koy.'' Garson Ali ama camın önü ışık alıyordu diye söylenerek saksıyı piyanonun üstüne taşıdı. Fesleğen yer değiştirdiğine memnun oldu. Bir arkadaşın yanında durmak yalnızlıktan iyiydi de ne de olsa. Yan gözle piyanonun ortasına kurulmuş açelyayı süzdü. Koyu pembe çiçekler açmıştı pıtrak pıtrak. Bar saat 6'dan sonra dolmaya başladı. İlk gelenler kapıdan girildiğinde tam karşıya düşen masaya doluştular. Kalabalıklaştıkça başka masalara dağılmıyor, sandalyelerini çekerek hep aynı masanın başına kümeleniyorlardı. Gelenlerin hepsi de erkek olsun, kadın olsun birbirlerine benziyorlardı. Erkekler genç, sakallı, bıyıklı ve kazaklıydılar. Üzerlerinde parkalar vardı, bulicinli kızların saçları ise ya çok kısa kesilmişti ya da hiç tarak yüzü görmemiş gibi yellim yepelek omuzlarına dökülüyordu. Rakı içiyorlardı. Bara yakın masalarda oturanların kadınları ise bambaşka bir dünyadan gelmiş gibiydiler. Modaya çok yakından izlemeyen, gözlere tuhaf gelebilecek giysileri vardı. Bazılarının pantolonları bir çorap kadar dardı. Bazıları ise ağları şalvar gibi yerleri süpüren pantolonlar giymişlerdi. Hepsinin saç modeli aynıydı. Tırnakları uzun ve ojeliydi. Birbirlerine benzeyen yüzleri aynı ressamın elinden çıkmış, aynı renk kalemlerle çizilmiş, hilal kaşlı, belirgin dudaklı, epeş potreler gibiydiler. Birbirlerinden farkları yoktu belki ama kapıya yakın oturanlardan çok daha temiz ve bakımlı duruyorlardı. Bir grup viski içiyordu. Bir de setin üzerinde upuzun dizilenmiş masalar vardı. Onlar boştu henüz. Bara gri takım elbiseli orta yaşlı bir adam girdi. Saçı, ceketi, teni, her şeyi aynı renkteydi sanki. Dağılmamış somut bir duman gibi durdu kapının önünde. Ürkek bakışlarını oturanları süzdü. Kalabalık masalara yanaşarak cesarette bulamamış gibi setin üstündeki boş masalara doğru ilerledi. Bir iskemle çekip oturdu. Hemen bir garson bitti yanında. ''Burası rezerve de beyim dedi. Size bir başka masayı alayım. Ayağa kalktı adam. Garson hangi köşeye yakışacağına karar vermek ister gibi bir süre süzdü adamı. Sonra sakallı gençlerle kirli saçlı kızların etrafına götürüp boş bir masaya işaret etti. Açelya mı piyanonun üstünde sezdirmeden eğildi fesleğene doğru. ''Bak bu da senin gibi yabancısı buranın, şu grili adam.'' dedi. Fesleğen tam o sırada içeri girmekte olan parlak renkli bir gömlek giymiş adama bakıyordu. ''Nasıl anladın?'' diye sordu. ''O da senin gibi etrafına hayretle bakıyor da.'' Kıkırdadı Açelya. ''Sen uzun zamandır buradasın anlaşılan.'' dedi fesleğen. Ukalalığını içerlemişti Açelya'nın. ''Ben buranın demirbaşıyım. Dayanamam zannetmişlerdi ilk getirildiğinde. Ben dirençliyimdir. Uydurdum çevremi kendime. Sigara dumanı bile vız geliyor bana.'' ''İyi.'' dedi fesleğen. Çevirdi başını öte yana doğru. ''Beni yanlış anlama.'' dedi Açelya. ''Seninle dost olmak istiyorum. Buraya uyum sağlamam için yardımcı olacağım sana. Benim deneyimlerinden yararlanabilirsin.'' ''Kusura bakma.'' dedi fesleğen. ''Yabancılık çekiyorum. Bu yüzden sinirliyim biraz. Kimseyi tanımıyorum da. Ben şimdi herkesi tanıtırım sana. Bir haftaya kalmaz her şeyi öğrenirsin.'' dedi Açelya. ''Zaten buraya hep aynı kişiler gelir. Aynı yerlere otururlar ve hep aynı şeyleri konuşurlar. Sonunda sen de benim gibi ezberlersin.'' dediklerini. Grili adam rakı ısmarlamıştı. Tek başına kimseyle ilgilenmeden oturuyordu. Dünyanın bütün yükü omuzlarına binmiş gibiydi. Sigarasının külü uzadıkça kendiliğinden düşüyordu masaya. ''Bak şu kapıya yakın oturanlar devrimci geçinen gruptur.'' dedi Açelya. ''Neyi devirirler?'' diye sordu fesleğen. ''Rakı kadehlerini. Devirecek başka bir şey olsa burada mı otururlar saatlerce?'' Niye devrimci diyorlar kendilerine? Sen de pek safmışsın ha, dedi Açelya. Devrimci geçinmenin sayısız yararları vardır. Akıl, onur, mertlik, ülkenin kurtuluşu devrimcilerin tek elindedir. Sanat, edebiyat, kültür de onlardan sorulur. Kahramanlar devrimcilerin arasından çıkar. Devrimci olanların kadınlar arasında itibarı çoktur. En sünep erkek bile devrimciyim dedi miydi? Sihirli değnek değmiş gibi iri kıyım heybetli bir havaya bürünür. Parlak gömlekli bir adam güleç yüzlü ortalıkta dolaşıyor, kelebek gibi masadan masaya konuyordu. Şu adam, dedi fesleğen, yapraklarıyla dürttü Açeli'yi, parlak gömlekli devrimci mi o da? Aman sakın ha, duyarlarsa yapraklarını yolar devrimciler, dedi Açeli. Eşcinsel ayol o. Bara yakın oturan şık kadınları görüyor musun? Eşcinseller onların arasında barınır. Kadınlar pek sever onları. İnce, hassas ve sanatkar ruhlu bulurlar. Onlar da çoğunlukla kadınları giydirirler zaten. Terzi oluyorlar, öyle mi? Bu da pek görgüsüz, pek cahil bir çiçek, diye geçirdi içinden Açeli. Terzi denmez, desinatör veya dekoratör denir. Bu sosyetik dediğin kadınlar devrimci kızlardan daha hoş, dedi fesleğen. Ay nasıl olmasınlar, dedi Açeli. Onların ömrü beraber berde, masajda, kendilerine bakmakla geçer. Moda dergilerinde ne görürlerse onu uygularlar. Tarak modası mı çıktı? Hepsi boynuz gibi taraklar takarlar kafalarına. Afro modası gelmeye görsün. Afrika kız zencileri gibi gezerler. Bazen saçlarını diker gibi tararlar, bazen hepsi birden kaşlarını yolar, kaşsız kalırlar. Birkaç yıl önce apartman topuk modası vardı. Kaç kişi ayakkabısından düşüp bileğini burktu, bir bilsen. Pantolonlarına baksana, pantolonlarını hepsinin ağı donuna doldurmuş gibi. Kulaklarında üçer küpe. Bu ülkede mumla arasan böyle dayanışma ve beraberlik görüntüsünü başka bir grubun içinde bulamazsın. Şurada oturan devrimciler var ya, memleketi kurtaracak olanlar, onlar bile kaç ayrı hücreye bölünmüşler aralarında. Ya, dedi fesleğen, pek şaşırmıştı duyduklarına. Derken gözü sosyetik grubun çantalarına takıldı. O şık kadınların omuzlarından sarkan buruşuk plastik çantalar gözünü tırmalıyordu. Açelya fark etti çantalara küçümseyerek baktığını. Hiçbir şeyden anlamıyor, görgüsüz zavallı, diye düşündü yine. Dayanamadı, fesleğene döndü. Senin o beğenmediğin çantalar var ya, sosyetenin şıklık simgesidir onlar. Kendini bilenlerin en az bir tanesi Vuitton, Vuitton edinmemesi düşünülemez. O çantalar Louis Vuitton marka, Louis Vuitton. İyi belli bunu. Bir kadının arpa gördüğü ve paralı olduğu nereden anlaşılacak yoksa? Hele içinden bir de markalı cüzdan veya gözlük kapı çıkıyorsa artık sahibinin sırtı yere gelmez. Ya, dedi fesleğen, öğrenmesi gereken ne çok şey olduğunu şaşırarak. Tabii bu markanın valiz takımını düzenler de oluyor, dedi Açelya. İşte onlar o en görgülüler olmalı. Hayır, onlar sonradan görmeler. Bak benim ne kadar çok param var, diye bas bas bağıranlar. Hiçbir şey abartmaya gelmez. Sonradan görmeleri saptamanın başka işaretleri de var, dedi Açelya. Boyunlarına altın zincirler, bileklerine altın küpeler takan erkekler magandalardır mesela. Ya da görgüsüz bir kadının armağanını taşıyanlardır. Kafam karışıyor, dedi fesleğen. Sersemlemiş bir hali vardı. Şu çirkin çantaları taşıyanlar sosyetik oluyorlar. Altınlı erkekler de neydiler? Maganda. Kibarlığın ispatı için başka markalar da var gözetilmesi gereken. İnsanların kol saatlerine bakacaksın. Saatler Rolex veya Cartier olmalı. Rolex Cartier. Çakmakları da yabana atma. Dupont ya da Dunhill. Dupont Dunhill. Kullanmayana selam vermesen de olur. Gözlük markaları da önemlidir ha. Ne yani, insanların fabrika malı gibi damgası mı olmaya başladı? Ne saçma, tatsız bir ifade vardı sesinde fesleğinin. Sana öğretmeye çalışıyorum, yenisin diye canın isterse, dedi Açelya. Grili adam üçüncü dublesini getirtmişti. İlk geldiğinde olduğu gibi dalgın ve mahzun oturup duruyordu yerinde. Kimseyle ilgilenmeden önündeki meyve tabağına dokunmamıştı bile. Bar adam akıllı kalabalıklaşmıştı. Duman içindeydi her taraf. Garson Ali bara yakın olan masalara viski, kapıya yakın masalara rakı yetiştirmeye çalışıyordu. Bardaklar devrildikçe her grubun içinde ülke ekonomisi üstüne ahkam kesenler çoğalıyordu. Memleketi kurtarmıştı.
sarıcakların hepsi bu küçük barda buluşuvermişlerdi sanki. Parlak gömlekli adam bir köşeye sinmişti, geziniyordu artık. Bu barda olay çıkması pek olağan değildi ama ülke sorunlarına tartışılırken ne olur ne olmaz diye o kendini bir duvar dibinde emniyete alırdı hep. Grili adamın önünde tabla donup taşmıştı. Küller masaya dökülmüştü. Komini devrimci ne de sosyetik olan bu müşteriye hiç yüz vermiyordu. Adam da oralı değildi zaten. İçeriye gürültülü kalabalık bir grup daha girdi. Bu grubun kadınları pek gösterişli giyinmişlerdi. Erkekleri de ne saçları sakallı, devrimcilerine de sosyetik sibidilerin benziyordu. Hepsinden daha kalıplı, gömlekli, göbekli ve çalımlıydılar. Gerine gerine yürüyorlardı. Setin üstünde duran boş masalara doğru ilerlediler. Garson Ali yanına bir garson daha katıp seyirtti. "Şöyle buyurun beyefendi, bu taraftan hanımefendiciğim" gibi sesler geliyordu fesleyen. Duyuyordu fesleyen. Heyecanlanmıştı. "Bak hanımefendiler geldi" diye dürttü Açeli'yi. "Hanımefendiler, beyefendiler buraya gelmezler" dedi Açelya. Küçümseyerek baktı fesleyene. Aklı iyice karışmıştı fesleyenin. O sırada devrimcilerin arasından bir ses yükseldi. "Burayı pis burjuvalar bastı" diye. Fesleyen duydu bunu. Kendinin de bir şeyler bildiğini göstermek istedi Açelya'ya. "Bu yeni gelenler burjuva" dedi fesleyen. Diklendi salkısından. "Sevsinler" dedi Açelya. "Ayol kim kaybetmişti onlar bulmuşa? Burjuva olmak için bilgi, görgü, kültür, birikim ister. Bu gelenler yeni zenginler. Ülke şartlarının yarattığı bir sınıf. Servetlerine alışana kadar yüzlerine gözlerine bulaştırırlar paraları. Yapmadıkları görgüsüzlük kalmaz. Zaten zaman içinde öğrenirler. Bu sefer de geldikleri yerleri öyle bir unuturlar ki kurumlarından geçirilmez." Fesliğinin canı sıkılmaya başlamıştı. Açelya'nın ukalalıklarından set üstüne yerleşmekte olan sarışın süslü kadınları seyrediyordu. Pullu, parıltılı elbiseler giymişlerdi. Billur kahkahalar atıyorlardı. Kiminin elinde uzun siyah sigara ağızlıkları vardı. Hepsi de pek güzeldiler. Gözleri kamaşmamıştı fesliğinin. Bakışlarını ayıramıyordu masadan. "Sahte artisti bu. Sahne artisti bu hanımlar" dedi Açelya. "Yeni zenginler kadınlarını ya sahneden ya da yeşilçamdan seçerler. Garsonların en özenli hizmet ettikleri müşterilerdi bunlar. Masalarına Oscar heykelcikleri gibi belli aralıklarla viski şişeleri dizilmişti. Saatler ilerledikçe set üstündeki kadınların pırıltısı dönmeye başlamıştı. Devrimcilerin sesleri de bir saat öncesindeki gibi gür çıkmıyordu. Grili elbiseli masa... Adam masanın üstüne kapanmış duruyordu öylece. Hiç kıpırdamadan bardağa devrilmiş rakısı örtüye dökülmüştü. Garson Ali adama doğru eğildi, dürttü. "Beyim, fazla kaçırdınız galiba rakıyı. Haydi size yardım edeyim de doğrulun" dedi. Hiç yanıt gelmedi adamdan. "Komiyi çağırdı Ali. Adamın kollarından girip ayağa kaldırmaya çalıştılar. Sızmış iyice" dedi komik. "Külçe gibiydi adam. Yine denediler. Aa, ölmüş bu." Bir anda buz gibi ter boşandı garson elinin sırtından. Bara koştu. Haberi duyunca mum gibi bembeyaz döndü barmenin yüzü. "Git hemen müdüre haber ver" dedi komiye. Sonra garson Ali'ye döndü. Sanki ölen oymuş gibi. "Be adam, ölecek başka yer bulamadın mı?" diye bağırdı. Bereketi kaçacak barın diye düşünüyordu. İçeride bir ölü olduğunu fark ederlerse bir anda boşalıverirdi bar. Uzun bir süre uğrayan olmazdı. İnsanoğlu kaçma olanağı olmadığını bile bile korkuyordu ölümden. Müdür beti benzi atmış gözüktü kapıda. Adamın cesedini müşterileri fark ettirmeden nasıl dışarı çıkaracağını düşünüyordu. "Kollarına girin, yürütür gibi yapın" dedi. "Ölüler ağır çeker" dedi komi bilgiç bilgiç. "Beş kişi bir adamı taşıyamıyor muyuzsunuz?" dedi müdür. Rakısını içerken gözüne çarpmıştı bir ara. Sıskanın tekiydi, ağır çekmez. Dışarı çıkarınca televizyon odasına... "Yatırın, bana da haber verin, kimliğini de bulun, bakalım neyin nesiymiş." Sinirlendi garson Ali. Adamın dirisini yüz vermemişti ama ölülere yapılan saygısızlığa hiç tahammülü yoktu nedense. "Neyin nesi olacak, bizim gibi bir insan işte" dedi. Müdür böyle barın ortasında pat diye ölü veren biri için hiç de öyle düşünmüyordu. Geberene kadar ne vardı içecek diye geçirdi içinden. Garson Ali müdürün düşüncesini okumuş gibi "adam beyin kanamasından öldü" dedi. "Beyin kanaması öyle olmaz" dedi barmen. "Beyin şakır şakır kanar mı zannediyorsun? Alık" diye yanıtladı garson Ali. "Gevezeliği bırak da gidin adamı kaldırın oradan" dedi müdür. "Soran olursa sızmış dersiniz." Açeli de fark etmişti olup bitenleri. Hemen fesleğine rapor etti durumu. Geçenlerde otelde biri intihar etmişti. Olayı nasıl örteceklerini, basından nasıl gizleyeceklerini bilemediler. Duyulmaması için polise kaç para yedirdiler dedi. Bereketi kaçmış, kaçıyormuş otelin. Testiyen ölüm gibi her an yenilenen bir doğa yasasının buralarda hüsnü kabul görmemesine anlam veremedi. Zaten Açilya'nın gevezeliklerinden kazan gibi olmuştu kafası. Piyanonun üzerine getirildiğine bin pişmandı. Dinlenmek istiyordu, uyur gibi yaptı. ''Aa, uyumak olmaz.'' dedi Açilya. ''Daha oyuncular gelmediler. Hele bir de gelsinler. Sen o zaman gör burasını, bak nasıl şenlenecek etraf.'' ''Ne zaman gelirler?'' Oyunları bitince perde iner, inmez koşarlar buraya. Bir yorgunluk içkisi içmeye gelirler. Gri elbiseli ölüyü garsonlar bir perde gibi çepeçevreyerek dışarıya taşıdılar. Az sonra komedi koşa koşa bara geldi. Kimliğini bulduk adamın dedi. Başını bile çevirip bakmadı barmen. Burada sosyete mensubu, devrimci, eşcinsel ya da sanatçı olmayanlar, öyle memur meclisi görünüşlü insanlara itibar görmezlerdi pek. Fesleyen barmeni gözlüyordu, dayanamadı, sordu. Gri renkte takım elbise giyenleri barmen adam yerine koymaz mı? ''İnsan mutlaka bir gruba ait olmalı.'' dedi Açilya. ''Bir devrimci ölseydi görürdün sen cenaze nasıl olur. Günlerce sokaklarda yürürlerdi, naralar atarlar, yapraklarıyla öteki grubu işaret etti. Hele bunlardan biri ölmeye görsün, gazetelerde ölüm ilanından habere yer kalmaz. Nereden bulurlar bu kadar çok ölülerine üzülen eş, dost, şirket, akraba? Bir başsağlığı fonları olmalı diye düşünüyorum.'' Fesleyen barın temposuna dayanamamış uyuklamaya başlamıştı. İçeriye kadınlı erkekli neşeli bir başka grup girerken o yetiştiği Sera'nın yemyeşil rüyasını görüyordu. Bu nedenle bara en son giren oyuncunun da şarkısını ancak rüyasında duyabildi. Dur perdeci dur dur, bitirmedik oyunu, biraz daha zaman gerek görmek için sonunu.